Ayrım 6.
Masa üzerindeki eşyanın yeri bilinmiyorsa sağ veya sol elin avuç içi göbek hizasında masaya temas eder ve burası merkez kabul edilerek küçükten büyüğe doğru daireler çizilerek eşya bulununcaya kadar devam eder. Uzman bazı cisimlerin inceliğini düşünerek avuç içinin yüzeyle birleşmesine dikkat çeker. Uzman görme özürlüğünün kültür değerlerine göre daire ve paralel kavramlarını zihinde canlandırmasını sağlayıcı örneklere başvurmalıdır. Yere düşen eşyaların aranmasında sesin kaynağının yönünü ve uzaklığı tespit edilip, alçak kol veya yüksek kol tekniği alınarak sesi duyulan ve kaybolan cisme yaklaşılır, yere eğilmeden çökülür. Çömelirken yüksek kol tekniği bozulmaz, başın ve vücudun cisimlerden korunması için. İki ayağın arasından itibaren daire çizerek arama tekniği ile sesin kaynağı aranır. Aranan eşya bulunamamışsa sesin geldiği yöne doğru yaklaşılarak aramaya devam edilir. Uzman ses kaynağının yerini ve yönünü doğru olarak belirlemek için uygulamalara fazla yer vermelidir. Özellikle değişik ses çıkaran, sıçrayarak yuvarlanan cisimlerle alıştırmalar yapmalıdır. Bunların belirlenmesinde yön ve uzaklık tahminlerini önce kendisi yapmalı, sonra eğitilene yardım ederek, daha sonra da yardımı kaldırarak uygulamayı sürdürmelidir. Ses niteliklerinin değişkenliği göz önüne alınırsa, ortama göre, açık ve kapalı yerlerde uygulamalar tekrarlanabilir. B. Paralel arama tekniği. Paralel arama tekniği genellikle masa üzerinde yeri bilinmeyen eşyalar aranırken kullanılır. İki elin iç yüzeyi masaya temas edecek şekilde göbek hizasına getirilerek bitişik bir şekilde masanın üzerine konur. Masa ile ellerin teması kesilmeden yanlara doğru açılır. Masanın bitimine kadar. Her iki el, el boyu ilerler. Tekrar birleşir, tekrar el boyu ilerler, yanlara açılır. Bu işlem aranan eşya bulununcaya kadar devam eder. Paralel arama tekniği iki elle uygulandığı gibi, tek el kullanılarak da uygulanır. Bilinmeyen odayı tanıma. Herhangi bir seyahat sırasında gidilen otel, motel, pansiyon ya da misafir olarak kalınan herhangi bir oda veya ilk defa girilen bir odanın tanınmasında, kapıya gelindiğinde yönün bilinmesi gerekir. Kapıya en yakın duvarın, kapının açıldığı tarafta olduğu düşünülmelidir. Genellikle en yakın duvar kapının açıldığı taraftadır. Görme özürlü kapıdan içeriye girdikten sonra kapıya en yakın duvarı bulur. Sırtını kapıya vererek duvara dik yürüme vaziyeti alır. Yüksek kol veya alçak kol korunma tekniklerinden birisini alarak duvar izleme tekniği ile kapının bulunduğu duvarın karşısındaki duvara gider. Yürürken çarptığı eşyaların odanın konumuna göre bulundukları yerleri, yönleri ve niteliklerini zihninde canlandırır. Kapının karşısındaki duvara gelince, tanımadığı tarafa doğru 2 veya 3 adım duvar izleyerek yürür. Sırtını duvara verir, alçak kol ve yüksek kol korunma tekniği ile kapının bulunduğu duvara yürür. Tekrar tanımadığı tarafa duvar izleme tekniği ile yürür. Duvara dik yürüme vaziyeti alarak karşı duvara yürür. Bu işlem başlangıçta duvar boyunca izleyerek yürüdüğü duvarın karşısındaki duvarı buluncaya kadar devam eder. Bulduğu duvarı da izleyerek odada taramadığı yer bırakmaz. Aynı işlem yönlerle açıklanırsa uygulamaya açıklık getirecektir. Görme özürlü kapıdan içeriye girdiğinde yönünün batı olduğu kabul edilirse, kapının sağa açıldığı düşünülürse, kapıya en yakın duvarın kuzey duvarı olduğu belirlenir. Bu durumda kuzey duvarından duvar izleme ve alçak kol, yüksek kol korunma tekniklerinden birisi alınarak işe başlanır. Batı duvarına gelince 2 veya 3 adım güney duvarına doğru duvar izleme ile alçak kol veya yüksek kol korunma tekniklerinden birisi alınır, yaklaşılır. Doğu batı yönünde olan her gidiş gelişte 2 veya 3 adım güney duvarına yaklaşılarak son duvar izleme güney duvarında yapılır ve odayı tanıma bitirilir. Uzman eğitilene oda tanındıktan sonra içinde bulunan eşyaların yerlerini ve niteliklerini sormalıdır. Çeşitli eşyaları buldurarak değerlendirme yapmalıdır. Duvara dik olma ve dik yürüme. Herhangi bir noktaya yön alırken doğru, düzgün ve güvenli yürümeyi sağlar. Tekniğin alınacağı yer, doğru. duvar, kapı, dolap, masa, sandalye ve benzeri cisimler olabilir. Duvara dik yürüme vaziyeti alınırken ayak topukları bitişik olarak duvara değdirilir. Duruma göre omuzlar ve baş duvara dayanır. Alçak kol ve yüksek kol korunma tekniği alınarak yürüyüşe geçilir. Baston yoksa korunma teknikleri alınır. Cisimlerden duvara dik yürüme vaziyeti alırken ayaklar birleştirilip topuklar cisme temas ettirilir. Cismin özelliklerine göre bacaklar ve sırtta temas ettirilir. Örneğin yollarda karşıdan karşıya geçerken kaldırıma yalnız ayak topukları değdirilerek uygulanır. Duvara paralel olma ve yürüme. Duvara paralel olmak için vücudun yan tarafı duvara değdirilir. Duvarla omuz arasında bir yumruk kadar aralık olması gerekir. Duvar tarafında olmayan el yumruk yapılarak yumruğun yan tarafları duvarla omuz arasında olacak şekilde kontrol edilir. Duvar tarafındaki kol kırılmadan omuz merkez kabul edilerek parmaklar bitişik ve elin tersi duvara gelecek şekilde tırnaklar yumuşak olarak duvara değdirilir. Kol öne ve geriye doğru temas kesilmeden hareket ettirilir. Eğer öne ve arkaya yapılan salınımda rahatlık hissediliyorsa duvara paralel olunmuştur. Salınım sırasında kol boşluğa gidiyor veya duvarı zorlayarak hareketi kısıtlıyorsa duvara paralellik bozulmuştur. Paralellik sağlandıktan sonra kol duvar izlemedeki gibi tutulur. Duvara değdirilmeden yürüyüşe geçilir ve duvardan ayrılıp paralelliğin bozulup bozulmadığını kontrol etmek için ara sıra el temas ettirilir. Duvar izleyerek yürüyüş. Duvara paralel olunduktan sonra kol dirsekten itibaren kırılmadan el göbek hizasında olacak şekilde kaldırılarak parmaklar bitişik ve yumuşak olarak bilek bükülmeden yalnız tırnaklar hafif şekilde duvara dokundurulur. Bu pozisyon sürekli korunarak yürünür. Büyük binaların içinde odalar aranırken bu teknikten yararlanılır. Duvar izlemede diğer bir şekilde küçük parmağın bulunduğu elin yan tarafı duvara değdirilerek ve diğer parmaklar yumuşak bir şekilde kırılarak duvar izlenebilir. Duyarlılıkları kaybolabilecekleri düşünülerek kesinlikle parmak uçları ile duvar izlenmemelidir. Duyuların sağladığı ipuçları. Dokunma duyusu. Evrende bulunan canlı ve cansız varlıkların tanınması duyu organlarının yardımı ile olur. Tanıma yaşam boyu sürer. Görme özürlülerin eğitim ve öğretiminde dokunma duyusunun rolü etkinlik gösterir. Doğuştan görme özürlü olan kişi bebeklik yıllarında elleri ile önce kendisini sonra annesiyle çevresini tanımaya başlar. Ayaklar bastığı zeminin niteliklerini belirler. Çakıl, toprak, taş, parke, bozuk zemin, çamur, asfalt, beton ve benzeri. Yüze vuran sıcaklık, serinlik, yaklaşan veya uzaklaşan cisimler hakkında bilgi verir. Yürürken ellere vuran rüzgar ve hava basıncı çeşitli ipuçları verebilir. Pencere camlarına elle dokunulduğunda, camın sıcaklık ve soğukluğundan dışarıda veya içerideki bir pencere olup olmadığı konusunda hüküm verilebilir. Sertlik, yumuşaklık, kayganlık, pürüzlülük ve benzeri nitelikler objeleri tanımada büyük etkendir. Dokunma, işitme duyusu ve ışık algılama yardımı ile cisimlerin basınçlarından yararlanarak boşluk duygusu denilen bir sezgi yardımı ile yaklaşılan cisimler önceden hissedilebilmektedir. Uzman duyuların denenmesi konusunda pek çok uygulama yapmalıdır. Örneğin zemin değişikliklerini kavrayabilmesi için değişik zeminlerde yürürken değişen zeminin ne olduğunu sık sık sormalıdır ve benzeri. İşitme duyusu. Sesler ve anlamları görme özürlülerin sürekli yardımcılarıdır. Yolda yürürken yaklaşan, uzaklaşan ve duran motor sesleri ile diğer sesleri belirleyebilmelidir. Sesin yayılacağı ortama göre niteliğinin değişeceği bilinmelidir. Bina içinde tamamen kapalı bir yerdeki sesle açık bir kapı önünden geçerken ayak ve baston sesinde meydana gelecek değişikliğin belirlenebilmesi yeteneği kazandırılmalıdır. Çeşitli motor, araç ve gereçlerle gereksinim maddelerinin çıkarttıkları sesler hakkında bilgi edinilmelidir. Uygulamalar bina içinde ve dışında yapılmalıdır. Örneğin, bina içinde uzman koridora girdiğini anlamasında yardımcı olacaktır. Koridorda bazı kapılar açık bırakılarak görme özürlüğe açık veya kapalı kapıları bulması söylenir. Burada dikkat edilecek nokta, koridorda ayakların çıkardığı yankı farkıdır. Açık kapı önlerinden geçerken ses dağıldığı için yankı azalacaktır. Çeşitli cisimler belirli uzaklıklara atılarak görme özürlüğe, ses kaynağına dönmesi ve ses kaynağına olan tahmini uzaklığı sorulur. Açık bir bölgeden kapalı bir bölgeye ya da mahalleye girdiğini anlayabilme deneyimi uygulamalı çalışmalarla kazandırılmalıdır. Koklama duyusu. Tanıma ve öğrenmede koklama duyusunun yararı da önemli bir yer tutar. Görme özürlü yaklaştığı canlı ve cansız varlıkları kokularından tanıyabilir. Ekmek kokusundan fırına yaklaştığını, odadaki parfüm kokusundan odada bir bayan olduğunu ve benzeri. Kokulardan yararlanılarak bazı ipuçları bulunabilir. Örneğin, balık satan dükkanın yanında, terzinin ayakkabı tamircisinin yanında, kırtasiyecinin bulunması gibi. Görülüyor ki kokuların anlamlandırılması bağımsız hareket edebilmede destekleyici rol oynamaktadır. Bağımsız hareket uzmanı teknikleri öğretirken gerekli gördüğü her an toplumsal norm ve teknik kuralları açıklayarak yaşanılan toplumun davranış kalıplarına sahip olmalarına çalışmalıdır. Örneğin, trafikte araçların genel olarak uymak zorunda olduğu kurallar, yayaların hareket şekli, ışıklı trafik lambalarının anlamları ve benzeri. Güneşin batması ile herkes gibi elektrik düğmesini açmalı, kiminle konuşursa konuşsun, kesinlikle yüzünü kişiye dönmelidir. Sosyal uyum açısından gerekli olan bu ve bunun gibi konuların neler olduğu konularında görme özürlü tarafından yöneltilen her soru yanıt almalıdır. Bir eşyayı tanıtır, bir manzara tasvir ederken göze hitap edici kavramlar kullanılmalıdır. Örneğin, denizin maviliğini, tabiatın yeşilliğini, karların beyazlığını ve benzeri bilmelidir. Öz olarak fiziksel ve psikososyal çevresine görenlerden hiçbir ayrıcalık düşünülmeksizin uyum sağlamasına yardım edilmeli ve toplumun doğal üyesi olan görme özürlünün toplumdaki görev ve sorumluluklarının bilincine varmasında gerekli olanaklar sağlanmalıdır. Yönler, dönüşler ve yön almalar. Belli bir noktadan diğer bir noktaya hareket ederken o tarafa yön almak gerekir. Bağımsız hareket eğitiminde en önemli unsurlardan biri yönlerin iyi bilinmesidir. Yönler kavratılmadan diğer tekniklere geçmek yerine kişiye anlayabileceği kadar basite indirgeyerek yönler verilmeye çalışılmalıdır. Başlangıçta belirli işaretlerden yararlanabilmesi için örneğin kapının batıda, pencerelerin kuzeyde olduğu belirtilmelidir. Yön tayininde güneş ışık ve ısısından yararlanabilmelidir. Saat 9 civarında güneşin doğudan 9'a kadar, 12 civarında güneyden ve akşama doğru da batıdan yansıdığı bilinmelidir. Ana yönlerle doğu, batı, kuzey, güney. Ara yönleri güneydoğu, güneybatı, kuzeydoğu, kuzeybatı. Gösteren maketler hazırlanarak çalışmalar pekiştirilmelidir. Görme özürlü kendini yönlerin ortasında merkez kabul etmeli ve yönlerin değişmeyeceğini bilmelidir. Duruş değişebilir. Yön alırken bulunulan andaki yön bilinmeli veya belli bir noktaya göre yön alınmalıdır. Daha önce beden eğitimi almış kişilerin sağa sola ve geriye dönüşlerine bakan uzman başarılı görmüyorsa, görme özürlülere özgün dönüş tekniklerini öğretmelidir. 90 derece tam, 45 derece yarım ve 2 kez 90 derece geriye dönüş olarak kabul edilmektedir. Bir ana yönden komşu ana yöne veya bir ara yönden komşu ara yöne dönerken 90 derece sağa veya sola dönülür. Yönü batı olan kişi kuzeye dönmek isterse sağa 90 derece dönmesi gerekir. Bu durumda sol ayak batıyı gösterir şekliyle aynen sabit kalır. Sağ ayak kaldırılır. Topuk sol ayak boşluğuna dik bir şekilde yerleştirilir. Aradaki açı 90 derecedir. Bu şekliyle sol ayak burnu batıyı, sağ ayak burnu kuzeyi göstermektedir. Kuzeye dönüleceğine göre sağ ayak sabit, sol ayak kaldırılır. Sağ ayağın yanına konur ve yana açılır. Sağ ve sola uygulama şekli aynıdır. Geriye dönerken sağdan veya soldan 2 kez 90 derece dönülür. Komşu ara yönden ana yöne veya ana yönden ara yöne dönerken 45 derece sağa veya sola dönülür. Örneğin Doğudan kuzeydoğuya yön almak veya dönmek gerekirse sola doğru sağ ayak sabit, sağ doğuyu göstermekte olmak üzere sol ayak kaldırılır. Ya doğrudan doğruya 45 derecelik açı kadar sol topuk sağ ayak boşluğuna yerleştirilir veya sol ayak 90 derece açılarak kuzey bulunup sonra yarıya kadar kapatılır. Sağa doğru kapatılır. Kuzeydoğu bulunur. Kuzeydoğuyu gösteren ayak sabitleştirilir. Sağ ayak kaldırılır ve sol ayağın yanına getirilir. Sonra da hafifçe yana açılır. Böylece dönüş tamamlanmıştır. Bastona başlayış. Bağımsız hareketin önemli bir bölümü olan bastonla çalışmaya geçmeden önce baston özelliklerine değinmek yararlı olacaktır. Günlük yaşantılar sırasında karşılaşılan görme özürlülerin büyük çoğunluğunun kullandığı araç bir değnektir. Ayrıca düzensiz ve belli bir tekniğe dayanmadan kullanılan baston da değnekten farksızdır. Alüminyum veya fiberglastan yapılan veya kullanılan bu bastonların fırınlanmış sert ağaçlardan yapılan cinsleri ile toprak altından çıkarılan bazı köklerle sağlam kamışlardan yapılan çeşitleri bulunmaktadır. Uzun baston tipi tüm uluslar tarafından kabul edilen ve yaygınlaşan özelliğe sahiptir. Nitelik ve kullanılma amaçlarına göre baston çeşitleri şunlardır. 1. Ortopedik baston. Bacaklarında yeterli güce sahip olmayan veya yaşlı olan görme özürlülerin bacaklarına destek olması açısından kullanılan baston çeşididir. Kalın ve vücut ağırlığını taşıyacak şekildedir. Ancak kısa oluşu nedeniyle modern rehabilitasyonda yeri yoktur. 2. Beyaz baston, kısa baston. Ortopedik bastondan biraz daha uzun, katlanabilir ve biraz daha kullanışlı olmasına karşın yürümekten çok görme özürlülüğün belirtisi ya da uyarı amacı ile kullanılır. Bu nedenle görme özürlülüğünü kabullenemeyen kişilerce tepki, kullananlar ise kısalığı ve katlanılırlığı nedeniyle kabullenmektedirler. Ucu genellikle kırmızı, diğer kısımları beyazdır. 4-5 parçadan ibaret ve bu parçalar 30 santimetre kadardır. Parçaların ortasından lastik geçirilmiştir. İç içe geçen parçaları tutar. Kısalığı nedeniyle baston teknikleri uygulanamamaktadır. 3. Uzun baston. Görme özürlülerin rehabilitasyonunda en geçerli ve etkin olan uzun bastondur. Rehber köpeklerle hareket eden görme özürlülerin uzun baston tekniklerini bilmeleri gerekir. Köpek hastalanabilir veya ölebilir. Baston uzun bir anten gibidir. Katlanan ve katlanmayan tipleri vardır. Esnek olmayan uzun bastonların bazılarının baş kısımları kıvrık, bazıları tutamakla biter. Gövde ve uca yakın 30 santimetre kadarlık kısım kırmızı ışık yansıtıcıdır. Baston baş, gövde ve uç olmak üzere 3 bölümden meydana gelmektedir. Tutamak fırınlanmış ağaç veya plastiktendir. Gövde alüminyum veya fiberglas, uç vidalı ve aşındığında değiştirilebilen plastik veya ağaçtandır. Baston çapı 1,3 santimetreyi geçmemelidir. Uzunluğu kullanan kişinin göğüs kafesindeki kaburgaların birleştiği nokta veya 5-6 santimetre yukarısında olmalıdır. Belirtilen uzunluktaki bastonu kullanan kişi, tutuş ve ark açışta düzgün ark doğru ritim izliyorsa en az 75 santimetrelik emniyet boşluğuna sahiptir. Diğer bir deyişle, engelle vücut arasındaki uzaklık bir adımdan fazladır. Uzun bastonların aygıtla donatılmış tipleri de vardır. Baston ucunun aldığı uyarımlar veya ışık farklılıkları titreşim haline dönüşerek tutamakla ele ulaşır. Pratik yararı olmayan bu tip bastonları kullanabilmek için ayrıca aygıt için eğitim almak gerekmektedir. Bu bastona şartlanan veya alışan kişinin aygıtın bozulması halinde bocalaması doğaldır. Dokunma anında bastonun aldığı uyarımları doğrudan doğruya ele ulaştırabilmesi için sağlam, sert olması ve esnek olmaması gerekmektedir. Zorunlu olmadıkça katlanmayan, başı kıvrık olan uzun baston kullanılmalıdır. Pratikte en yararlı ve en kullanışlı olan baston tipidir. Uzun baston teknikleri. Uzun baston teknikleri ikiye ayrılır. 1. Çapraz baston tekniği. 2. Sarkaç baston tekniği. Çapraz baston tekniği gündelik hareketlerde kolaylık ve güven sağlayan bir tekniktir. Sarkaç baston tekniği özel yerlerde ve özel durumlarda yürümeyi kolaylaştıran bir tekniktir. Beton, asfalt gibi pürüzsüz yerlerde yürüme tekniği. Parke ve benzeri zeminlerde yürüme tekniği. Bozuk ve toprak zeminlerde yürüme tekniği. Kent içinde ve pazar yerlerinde yürüme ya da kısa baston tekniği. Çapraz baston tekniği, tutuş ve kullanılma şekilleri. Baston eğitimine bina içinde çapraz baston tekniği ile başlanır. Çapraz baston tekniği merdiven iniş çıkışlarında, dar yerlerden geçerken, kapı giriş ve çıkışlarında, engel tanırken, engel geçerken, herhangi bir işaret ararken kullanılır. Bastonun tutuluşu. Özellikle katlanmayan baston ön plana alındığına göre katlanmaz uzun bastonun kıvrık baş kısmı ileriye gelecek şekilde tutulur. Avucun etli bölümü tutamağın yan kısmından başlar. Baş parmak kendi istikametinde uzatılırsa tutamaktaki yerini bulur. İşaret parmağı normal tutuşta ileriye kaymasını önler. Baş parmağın görevi ise bastonun geride kalmasına engel olmaktır. Kol dirsekten kırılmadan düz ve bilek gergin, tutuş yumuşak olacak şekilde kemer hizasına kadar kaldırılır. Bastonun gövdesi vücuda paralel değil, hafif ileridedir. Bastonun ucu ise tutulan şekle göre sağ veya sol ileridedir. Uzman eğitileni duvara doğru yürütürse, önce bastonun ucu sonra baş kısmı duvara çarpacaktır. Bastonun ucunun ne kadar ve nasıl ileride tutulacağı bu uygulama ile verilebilir. Çapraz baston vaziyete alındığında, arkadan bakılacak olursa bastonun başı ve ucu eşit uzunlukta vücuttan dışarı taşar. Dışa taşan 10-15 santimetrelik uzunluk omuzlardan sonra düşünülmelidir. Bu durum vücudu engellerden korur. Bastonun baş kısmının ileriye bakmasında amaç, engele çarpıldığında elin yara ve bere almasını önlemektir. Çapraz baston tekniği ile yürürken bastonun ucu bazı ülkelerde yere değdirilmez, yerden 1 santimetre kadar yukarıda tutulur. Ancak baston ucunun yere dokunması daha güven vericidir ve kolu yormaz. Çapraz bastonla yürürken kolun ilk şeklinin korunmasına, bastonun ileriye gitmemesine ve geride kalmasına dikkat etmek önemsenmesi gereken bir konudur. Bastonun tutuluş şekli korunarak yeri yalar yükseklik mesafesinde olmak üzere dönüşlerde de aynı pozisyon korunur. Çapraz baston tekniği ile düzgün yürüyüş. Eğitilenlerin yürürken hataları giderilmeye çalışılmalıdır. Bu hatalar yeni öğrenilen baston tekniğinden öte vücudun aldığı şekillerin düzeltilmesidir. Kolların kasılması, parmakların gerilip açılması, ayakların ve bacakların anormal hareketi, boyun bükme, kambur çıkarma, dudak ısırma, dil çıkarma ve benzeri. Bir hat boyunca düzgün ve doğru yürünmesi için uygulamalar belli iki nokta arasında yapılmalıdır.